Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 12'de 1401 Hicri Kamer'i 9 Cemadüs-Sani 1444 ve miladi 2 Ocak 2023 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşam kendimiz daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Hatay Ehl-i Beyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ali Yerad ile Aks Kasım Süleymani'nin şehadetinin 3. yıl dönümü üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Kasım Süleymani'nin şehadetinin 3. yıl dönümü, 2. Elizabeth'in ölümü Britanya'da saltanat kurumunun karşılaştığı sorunlar, Neşubela öğütleri ve kalıcı öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi bilimsel ilerlemenin önemine vurgu yaptı. Devrim muhafızların stratejilerinin bölgede Süleymanileri çoğaltmak olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı General Süleymani görüşmeleri Tahran'da yapılacak dedi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü müzakere alanında topun Batılıların sahasında olduğunu söyledi. İşgal rejimi Şam'ı vurdu. Ve İbrahim Kalın, Amerika'nın Türkiye'nin güvenlik kaygılarını dikkate alması gerektiğini söyledi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Avrupa'daki üniversite öğrencileri, İslam dernekleri, birliği üyelerine kabul etti. İran'ın zenginliklerinden biri olan İslami derneklerin önemli bir görev üstlendiğini söyleyen Ayetullah Hamine'yi, bu derneklerin İran İslam Cumhuriyeti'nin söylemini anlatması gerektiğini vurguladı. Öğrencilere hitap eden Ayetullah Hamine'yi, Cumhuriyet ve İslam arasındaki bağların yanı sıra İslam devrimi ülkelerinin açıklanmasının önemine değindi. İslam İnkılabı rehberi sözlerinin devamında İslami derneklerin ilkeli temellerini koruyarak güncellenmesi günümüz şartlarının bir gereğidir. Adalet ilkesi gibi bazı ilkeler binlerce yıl geçse de kalıcıdır. Ama adaletin uygulanmasının şeklinde değişim ve yenilik olabilir ifadesini kullandı. Bilim ve bilimsel ilerleme konusunun son yıllarda ülkenin önceliğinde yer aldığını kaydeden Ayetullah Hamine'yi, dini konulara önem verilmesinin, bilimsel gelişmelerin ihmal edilmesine neden olacağı düşüncesinin yanlış olduğunu söyledi.
Devrim muhafızları Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin şehadeti yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kudüs şehidini, Kudüs şehidini uyarak binlerce kez canını İran milletine feda ettiklerini, bölgede Süleymanileri çoğaltma ve Haç Kasım Mektebi'ni yaymanın devrim muhafızların stratejisi olduğunu kaydetti. Devrim muhafızları açıklamasında ayrıca şehit Gerald Haç Kasım Süleymani'nin katillerinden mümkün zamanda intikam alınmasının kesin bir olay olduğunu vurguladı. Devrim muhafızları açıklamasının devamında şehit Süleymani'nin terör örgütü IŞİD ile mücadele gibi alanlardaki fedakarlıklarına dikkat çekerek Haç Kasım'ın bölge ve İran milletine verdiği hizmetlerin altını çizdi.
General Süleymani suikast ile ilgili 4. tur müzakereler önümüzdeki hafta İran ve Irak heyetinin Katar'ın ile Tahran'ın ev sahipliğinde yapılacak. Kudüs gücünün eski komutanı Şehit Kor Generali Kasım Süleymani ile Haşi Şabi eski başkan yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis'in şehadetinin 3. yıl dönümü münasebetiyle İran Dışişleri Bakanlığı'nda anma töreni düzenlendi. Şehit General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El Mühendis'i rahmetle anan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, terör dosyasının kararlılıkla takip edileceğini söyledi ve Amerika'nın işlediği terör eyleminin tüm failleri ve komutanlarını adalet önüne çıkarmak için elimizden geleni yapacağız dedi. Emir Abdullahyan, General Süleymani suikast ile ilgili 4. tur müzakerelerin önümüzdeki hafta İran ve Irak'ın katılımıyla Tahran'ın ev sahipliğinde düzenleneceğini duyurdu. Kudüs gücü eski komutanı General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El Mühendis 3 Ocak 2020'de Amerika'nın Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.
Şehit General Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi El Mühendis'in de aralarında bulunduğu arkadaşlarının şehadetinin yıl dönümü Lübnan Hizbullah tarafından Saida'da düzenlendi. Hizbullah tarafından Direniş Ekseni şehitleri Kor General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El Mühendis'i anma töreni İran İslam Cumhuriyeti'nin Beyrut Büyükelçisi, Lübnan ve Filistin Direnişi'nin çok sayıda siyasi şahsiyeti ve birkaç Müslüman ve Hristiyan din adamının katılımıyla Beyrut'ta düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Beyrut Büyükelçisi Müşteba Amani, törende yaptığı açıklamada "Biz bugün güçlüyüz ve şehitlerimizin kanını hiçbir düşmanımız suistimal edemeyecek. Aksine bizi daha fazla direnişe ve daha geniş bir savunmaya ve mümkün olduğunca düşmanlarımızla yüzleşmeye götüren şehitlerin kanıdır." dedi. Lübnan Hizbullah Merkez Konsey üyesi Şeyh Nebil Kavuk da törende yaptığı konuşmada Kasım Süleymani'nin oluşturduğu ve desteklediği direniş ekseni bugün büyük bir zafer kazanmaya ve Siyonist düşman için büyük bir felaket yaratmaya hazır, eğitimli ve donanımlı 1 milyon kişilik direniş ordusu haline geldi diye vurguladı. Müslüman Ulema Meclisi Mütevelli Heyeti Başkanı Şeyh Gazi Hanina da bu törende Kasım Süleymani'nin öldürdüğünü düşünen herkes hesaplarında yanılmıştır. Çünkü Kasım Süleymani ve onun düşüncesi, kültürü ve teorisi hala yaşıyor diye vurgu yaptı.
Eski Kudüs Gücü Komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 3. yıl dönümü nedeniyle 3000 mahkum serbest bırakılacak. İran Yargı Erkeği Başkanı Gulam Hüseyin Muhseneci'nin talimatıyla 3000 mahkum eski Kudüs Gücü Komutanı Şeyh Kasım Süleymani'nin şehadetinin 3. yıl dönümü arifesinde serbest bırakılacak. Eski Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 3. yıl dönümü münasebetiyle yarın Salı günü Tahran Musallası'nda anma töreni düzenlenecek.
Brezilya'da bulunan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bir araya geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Seyyid Muhammed Hüseyin ile Brezilya'da bu ülkenin yeni devlet başkanının yemin töreninin marjında yaptığı görüşmede Bağdat görüşmelerinin devam etmesine vurgu yaptı. Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan görüşmede mevcut kaygıları gidermek için kararlı olduklarını ifade ederek iki ülke ilişkileri türünün bölge üzerinde etkili olduğunu ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Brezilya'nın yeni devlet başkanının yemin törenine katıldıktan sonra Lula da Silva ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yapıldı.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü zor ve katı müzakerelerin sonucu hazırlanan paket taslağına esasen devam eden Viyana müzakerelerine sonucu bağlamak için İran kırmızı çizgilerine uyumlu olarak hareket etmeye hazır. Ancak bu hazırlık sürekli değil, şimdi de top batırıların sahasında dedi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani haftalık basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Sözcüsü kapsamlı ortak eylem planının COEP'in yeniden canlandırılması ile ilgili olarak şöyle konuştu. Bağdat 2 konferansının oturum aralarında İran ve Avrupa Birliği'nin üst düzey temsilcileri arasında görüşmeler yapıldı. Bu toplantılarda tartışılan konulardan biri Viyana müzakereleriydi. İki taraf arasındaki müzakerelerin etkinleştirilmesi ve sonuca bağlanması amacıyla etkileşimlere devam edilmesi gerektiği konusunda fikir birliği sağlanmış olup mesaj alışverişi farklı seviyelerde devam etmektedir. İran İslam Cumhuriyeti Viyana müzakerelerine teklif edilen taslağı ile olarak sonuçlandırmayı kabul etmiştir. Aylarca süren zorlu ve yoğun müzakerelerin sonucu olan müzakere paketine kırmızı çizgilerimizi gözeterek tam anlamıyla hazırız. Ancak bu hazırlık kalıcı olmayacak ve artık top batı yakasının sahasında diyebiliriz. Diğer taraflara siyasi çalışmalardan kaçınmalarını ve bir anlaşmayı ilan etmek için gerekli siyasi kararları almaları için yapıcı ve gerçekçi bir yaklaşım benimsemelerini tavsiye ediyoruz. Nasır Kenani sözlerine şöyle sürdürdü. Şunu vurguluyoruz ki siyasi baskılar, psikolojik ve propaganda havasıyla batılı taraflar yaptırımların kaldırılması müzakerelerinde daha fazla taviz alabileceklerini sanıyorlarsa kesinlikle yanılıyorlar. Nasır Kenan ayrıca şunları da belirtti. Direniş komutanlarına yönelik suikastın takibi sürecinde İran İslam Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında ortak bir yargı komitesi kuruldu. General Kasım Süleymani'nin şehit edilmesi İran ve İranlılar hakkında büyük bir haksızlık olsa da İran İslam Cumhuriyeti'nin yüce hedeflerinde herhangi bir halel yaratmayacaktır. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında İran'a silah gönderdiğine dair Batı ülkelerin suçlamalarına değinen Nasır Kenani şunları kaydetti. İran, Ukrayna'daki savaşın bir parçası değil. Ukraynalı yetkililerin suçlamalarına ilişkin olarak iki taraf arasında diyalog kuruldu. Bu bağlamda suçlayan taraflardan hiçbiri İran'ın savaşa katıldığına dair ikna edici kanıta sunamadı. Ukrayna makamlarına asılsız suçlamalarda bulunmayı bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan alıyoruz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki meseleleri değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Nasır Kenani, İran, Çin ve Rusya'nın katılımıyla koalisyonların kurulmasına ilişkin bir soruya yanıt olarak, İran bölgesel işbirliği başlamak üzere dürüst, ciddi ve pratik olarak işbirliği yapmaya hazır olan tüm taraflarla işbirliği yapmaya hazırdır dedi. Kenani, İran olarak insanlığın güvenliğini sağlamaya yardımcı olan uluslararası ve ortak çıkarlara dayalı herhangi bir mekanizmayı olumlu karşılıyoruz. Aynı zamanda tek taraflılığa karşı çıkmak ve barış sağlamak için yapılan işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz ifadesini kullandı. İran-Mısır ilişkilerindeki son duruma ilişkin Kenani, 2. Bağdat Konferansı sırasında Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan ile Mısır Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı arasında görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeler olumluydu ifadelerinde bulundu. Kenani konuya ilişkin olarak ikili düzeyde iki ülke arasındaki ortak konsolosluk sorunlarının çözümüne ilişkin diyaloglar yapılmakta. İki tarafın temelde birbirleriyle diyalog yapma, görüşme ve fikir alışverişinde bulunma sorunları yoktur diye kaydetti. Irak'ın İran ve Mısır heyeti arasında müzakerelerin şekillenmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu anlatan Kenani, İran'ın Tahran-Kahire ilişkilerinde olumlu bir atmosfer oluşmasına yol açacak her türlü gelişmeyi olumlu karşıladığını ifade etti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Siyonist rejim İsrail Suriye'ye yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekleyerek başkent Şam'ı vurdu. Saldırıda iki asker hayatını kaybederken Şam Uluslararası Havalimanı'nın kısa süreliğine uçuşa kapatıldığı açıklandı. Suriye ordusu İsrail rejiminin hava saldırıları sonucu Şam Uluslararası Havalimanı'nın kısa süreliğine hizmet dışı kaldığını duyurdu. Sana'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde işgalci rejim İsrail'in yerel saat ve 2'de Şam Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Saldırılar sonucu iki askerin hayatını kaybetti, iki askerin de yaralandı, belirtildi. Suriye Ulaştırma Bakanlığı saldırılar sonucu meydana gelen hasarın giderildiğini duyurdu.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2022 yılını değerlendirip 2023 için önemli mesajlar verdi. İbrahim Kalın, Amerika ile ilişkileri hakkında Amerika'nın müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesini ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ciddi almasını bekliyoruz, dedi. 2022, Türkiye'nin hem sahada hem de masada güçlü olduğunu gösterdiği bir yıl oldu diyen Kalın, 2023'te de gelişmeleri yakından takip edeceklerini ve küresel barış ile istikrarı hedefleyen dış politikayı sürdüreceklerini vurguladı. Kriter dergisinin sorularını cevaplayan Kalın, terörle mücadele başlığında da önemli mesajlar verdi. Ülkemizin içinde ve sınırlarımızın hemen ötesindeki terör tehdidini sessiz kalmamızı kimse beklememeli diyen Kalın, Amerika ve Rusya'yı seslenerek şöyle devam etti. Amerika ve Rusya 2019 mütabakatlarından kaynaklı taahhütlerini yerine getirmeleri ve sınırlarımızın ötesinin terörden temizlenmesi yönündeki beklentimizi yeniliyoruz. Ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan terör unsurlarına karşı mücadelemiz, ülkemiz ve sınır bölgemiz tamamen güvenli olana kadar kararlılıkla devam edecek. Amerika ile ilişkileri değerlendiren Kalın, Amerika'nın terör örgütlerine karşı tutumunun iki ülke ilişkilerini etkilemeyi sürdürdüğünü söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Makeyevka kentinde buranın askeri tesisi düzenledi. Füze saldırısında 63 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada saldırının Rus kuvvetleri tarafından kullanılan geçici bir yerleşim bölgesine hedef aldığı belirtildi. Açıklamada saldırının Amerika tarafından tedarik edilen Mimars çok namlulu roket atar sistemleri ile fırlatılan 6 füzeyle gerçekleştirildiği kaydedilerek Kiev rejimi tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde yer alan Makeyevka'daki Rus birliklerinden birinin bulunduğu geçici konuşlanma noktasına Amerikan yapımı 6 HIMARS roketiyle saldırı düzenlenmiştir. HIMARS roketlerinden ikisi Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüştür denildi.
Brezilya Devlet Başkanlığı görevini devralan Luiz Inácio Lula da Silva, açlığın geri dönüşü Brezilya halkına karşı işlenen en büyük suçtur, dedi. Silva, başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesinin ardından başkent Brasilia'daki Planalto Sarayı önünde toplanan yaklaşık 300 bin destekçisini de seslendi. Ülkedeki eşitsizliğin arttığını, buna son vereceklerini dile getiren da Silva, açlığın geri dönüşü Brezilya halkına karşı işlenen en büyük suçtur. Ülkemizde gelir, cinsiyet, ırk, iş gücü piyasasında, siyasi temsilde, sağlıkta, eğitimde her türlü eşitsizlikle mücadele edeceğimi söz veriyorum ifadelerini kullandı. Ekonomik eşitsizliğe değinirken gözyaşlarına hakim olamayan da Silva, ülkenin %5'i zenginlerden oluşurken geri kalan %95'i ise aynı servet yüzdesine sahip değil diye konuştu.
Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Kristina Georgieva, CBS televizyonunda yaptığı röportajda küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. IMF'nin 2023'te durgunluk beklentilerine ilişkin bir soru üzerine Georgieva, dünya ekonomisinin büyük kısmı için bu geride bıraktığımız yıldan daha zorlu bir yıl olacak yanıtını verdi. Georgieva buna neden olarak Avrupa Birliği ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki yavaşlamayı da gösterdi. Amerika'nın en dayanıklı ekonomi olduğuna işaret eden Georgieva, ülkede iş gücü piyasasının oldukça güçlü kaldığının görüldüğünü, Amerika ekonomisinin resesyondan kurtulabileceğini, ancak bu durumun Amerika Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını daha da uzun süre yüksek tutmak zorunda bırakılabileceğini anlattı.
Ve geçen hafta hayata veda eden Brezilyalı futbol efsanesi Pele için ülkesinde cenaze töreni düzenleniyor. Tören Pele'nin kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Santos Stadyumu'nda gerçekleşiyor. Brezilya efsane futbolcusu Pele 29 Aralık'ta São Paulo'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Futbolcunun hayranları stadyumun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin Şehit General Süleymani hakkındaki sözleri üzerine değerli dinleyiciler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dün Şehit General Kasım Süleymani Anma Komitesi üyeleri ve bu büyük şehidin ailesiyle gerçekleşen görüşmede Şehit Süleymani'nin diriliş cephesini canlandırıp koruduğuna vurgu yaptı. Ayetullah Hamenei beyanatında diriliş cephesine yeni bir ruhun aşılanmasını, bu şehidin çok belirgin ve temel bir başarısı olduğunu belirterek, General Süleymani, Siyonist rejimi, Amerika ve diğer emperyalist ülkelerin etkisine karşı bu kalıcı ve büyüyen olguyu korudu, donattı ve yeniden canlandırdı dedi. Lübnan Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah'ın General Süleymani'nin emsalsiz bir insan olarak mücadelesine dair tanıklığına dayanan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, General Süleymani'nin dirilişi canlandırmadaki çalışmalarının önemini anlamak için bu türlü ifadelere bakılması gerektiğini de vurguladı. Filistinlilerin Siyonistlerle yüzleşmede kaydettiği ilerlemeye ve Irak, Suriye ve Yemen'deki direnişin kazanımlarına işaret eden İslam İnkılabı rehberi şunları da sözlerine ekledi. General Süleymani, kutsal savunma yıllarının tecrübelerini ve yol arkadaşlarının tavsiyelerini kullanarak bölge ülkelerin iç imkanlarına güvenerek direnişi güçlendirdi. Hatırlanacağı üzere 3 Ocak 2020'de Amerika Birleşik Devletleri dönem başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Amerikan insansız hava araçlarının düzenlediği kalleş bir saldırı ile suç ve yasa dışı bir eylemde bulunan Amerika ordusu, İslam Devrimi Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kor General Kasım Süleymani, Irak Halk Seferberlik Haçlı Şabi Korumu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve silah arkadaşlarını Bağdat Havaalanı yakınlarında şehit düşürdü.
Trump'ın bu suç eyleminin bahanesi, General Süleymani'nin Irak'a Amerikalılara ve onların üstlerine saldırı planlamak amacıyla girdi ve Amerikan hava saldırısının önleyici bir tedbir olduğu iddiasıdır. Oysa herkes General Süleymani'nin terör örgütü IŞİD'e karşı mücadelede nedenle büyük fedakarlıklar yaparak terör örgütü IŞİD'in Irak ve Suriye'de ilerlemesini önlemek ve ardından örgütü yenmekte oldukça büyük rol ifa ettiğini biliyor. Nitekim İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei dünkü beyanatında IŞİD gibi organize ve büyük terör grubunun durdurulması ve birçok yerde köklerinin kazınmasında General Süleymani'nin önemli bir görev ve rol ifa ederek sınavda başarılı olduğunu duyurdu. Amerikalılar Şeyh Süleymani'ye terör saldırısı düzenlemekle kendilerince direniş cephesine büyük darbe vurduklarını düşünüyordu. Ancak İran ve Irak'ta Şeyh Süleymani ve arkadaşları için milyonların katılımıyla düzenlenen görkemli cenaze törenleri onların ne kadar büyük hata yaptıklarını çok geçmeden ortaya koydu. Ayrıca devrim muhafızları Amerika'nın Irak'taki Ayn el-Esed üssüne onlarca füze indirerek Amerikan ordusunun bu iğrenç girişimini yanısız bırakmadı. Ancak iş daha bitmiş değil ve İran İslam Cumhuriyeti hukuki yollardan Şeyh Süleymani'ye terör saldırı emri veren ve eylemi düzenleyen faillere yönelik girişimlerini sürdürmekte. Şeyh Süleymani, dünya ve bölge ülkelerine IŞİD gibi teorisine karşı verdiği mücadelesi ve komutası ile büyük hizmetler verdi. Onun için Şeyh Süleymani çeşitli ülkelerin milletlerince sevilmekte. İslam İnkılabı rehberi beyanatının başka bir kısmında ise aynı konuya dikkat çekip General Süleymani'nin anılması ve şişirdi Alman törenlerine halkın kendiliğinden katılmasını General Süleymani'nin samimiyetinin bir sonucu olarak değerlendirerek geçen yıl olduğu gibi bu yılda halkın katılımı coşkulu olacak şeklinde konuştu.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Brezilya'da yeni cumhurbaşının işe başlaması konusunda. Brezilya'da siyasi rekabet ve gerilimin üzerinden uzun bir süre geçmesi ardından solcu cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva işe başlamasıyla Brezilya'da Bolsonaro dönemi resmen sona erdi ve yeni bir dönem başladı. 2023'ün ilk günlerinde gözler Brezilya'ya çevrilmişti. Brezilya'da aşırı sağcı Jair Bolsonaro'yu mağlup eden Luiz Inácio Lula da Silva bir kez daha Brezilya'yı yönetmek için yemin etti ve görkemli kutlamalar eşliğinde görevine başladı. On binlerce kişi Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Bakanlıklar Meydanı'ndaki törene akın etti. Göreve geldiği günden itibaren intikam duygusuyla hareket etmeyeceğinin altını çizen Da Silva, Bolsonaro'nun koronavirüs salgını döneminde yaptığı yanlışlıkları anlatarak Bolsonaro'nun bir soykırım işlediğini, bu konunun bir soruşturma konusu da olacağını söyledi ve ülkeyi kişisel ve ideolojik hesaplarına boyun eğdirmeye çalışanlara karşı herhangi bir intikam beslemiyoruz ancak hata yapanlar cezalarını çekecekler dedi. Brezilya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi bu ülkede son yıllardaki en kutuplaşmış ve önemli seçimlerden biriydi. Eskiden işçi sendikalarının solcu lideri olan Lula da Silva şimdi iki aşamalı Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanınca üçüncü kez başkanlık sarayına girdi. Da Silva 2003'ten 2010'a kadar iki dönem üst üste Brezilya Cumhurbaşkanıydı. İktidardayken çok popülerdi çünkü o zamanki hükümetin eylemleri ülkeye ekonomik refah getirdi. Bu önlemler Brezilya halkının %80'inden fazlasının onun hizmetlerinden memnun kalmasını sağladı. Ancak başkanlıktan ayrıldıktan sonraki yıllarda ülke ekonomisi gerilemeye başladı.
Onun halefi Michel Temer'e gen soru açıldı ve birçok arkadaşı tutuklandı. Lula ise mali yolsuzluk suçlaması ile 19 ay hapis yattı. Ancak hapis cezası iptali edildi ve yeniden Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için siyasi hakları kendisine iade edildi. İki aşamalı seçimde 60.341.198 oyla Bolsonaro yenerek üçüncü kez Brezilya'nın Cumhurbaşkanı oldu. Zaferden sonraki ilk konuşmasında Brezilya'yı uluslararası çevrelere geri getirme sözü vererek sürekli savaş halinde olan parçalanmış bir toplumda yaşamak kimsenin çıkarına değil diyen Da Silva, zaferini demokrasinin zaferi olarak nitelendirdi ve şöyle dedi. Brezilya'nın barışa, birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var ve silahları bırakmanın zamanı geldi. Şimdi de Da Silva ülke içinde ve dışında birçok zorlukla karşı karşıya kalırken resmi olarak Cumhurbaşkanlığı görevini üstleniyor. Covid-19 salgını ve son yıllarda bu ülkede ekonomik sorunları, yoksulluğu ve enflasyonu ağırlaştırdı. Öte yandan bu ülkenin eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun politikaları çevre, ilaç ve medikal sektörlerindeki sorunları da ağırlaştırdı. Şimdi Brezilya halkı yeni Cumhurbaşkanı'ndan daha da iyi yaşam koşulları için çalışmasını bekliyor. Aslında Lula da Silva'nın siyasi ve toplumsal ayrışmayı ulusal birliğe dönüştürmesi ve ülkedeki yaygın yoksulluk ve açlığa karşı mücadele edilmesi bekleniyor. Bu bağlamda Brezilya'nın yeni Cumhurbaşkan Yardımcısı Geraldo Alckmin, Da Silva hükümetinin ağır bir yük taşıyacağını söyledi. Da Silva, Brezilya'nın ekonomik ilişkilerini geliştirme, çevresel tahribatı durdurma ve ülkedeki enflasyonu kontrol etme sözü verdi. Cumhurbaşkanlığı döneminde Brezilya'nın dış politikasını değiştireceğini planladığını açıklayan Da Silva'nın zaferi birçok Latin Amerika ülkesi için sevinilici bir haber oldu. Brezilya'nın yeni cumhurbaşkanı başta Venezuela gibi sol görüşlü ülkeler olmak üzere çeşitli ülkelerle ilişkileri yeniden kurma sözü verdi. Arjantin, Meksika, Bolivya, Şili, Peru ve Kolombiya'nın da aralarında bulunduğu birçok Güney Amerika ülkesinde son aylarda solcu hükümetlerin iktidara geldi ve bu ülkeler arasındaki birliğin Da Silva hükümetinde pekişeceğinin ortada olduğu belirtilmeli. Brezilya'nın Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerle ilişkilerinden güçlenmesi bekleniyor. Bu konu Washington'un Ukrayna'daki savaşa müdahil olduğu, bunun yol açtığı ağır krizlerden etkilendiği bir ortamda Amerika'nın solculuğundan Latin Amerika bölgesine dönüşünden daha fazla endişe duymasına neden olmuştur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, bir röportajımızla daha karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, dünkü sohbetimizde Şehit Hac Kasım Süleymani ve silah arkadaşı Ebu Mehdi el-Mühendis'in 3. Şehadet Yıl Dönümü münasebetiyle ilgili Hatay Ehli Beyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ali Yeral Hocamızla konuşmuştuk. Direniş hattındaki bu iki büyük şahsiyetin ve komutanın verdiği hizmetleri ve onların nasıl bir Müslüman bölge halkı için, bölge halkı için nasıl bir örnek teşkil ettiği konusuna değinmiştik. Bugün de sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Sizin ifade ettiğiniz gibi böylesi şahsiyetler artık küresel bir imaj sergiliyorlar şehadetlerinden sonra. Çünkü kendi o faaliyetlerine ve yaptıklarına göre bunların mücadeleleri değerlendiriliyor. Ancak şimdi günümüz dünyasında mesela sosyal bir medya sayfasında Şehit Süleymani veya Ebu Mehdi el-Mühendis'in resminin paylaştığı an o sayfa mesela görüyorsunuz boykot ediliyor, kapatılıyor gibi bazı yani hamleler oluyor sosyal medya alanında. Siz medya alanında bu hamleler nasıl buluyorsunuz? Yani bunların imajı ve karakteri artık medya alanında da çok korkunç bir vaziyette istikbar camiasını korkutmaktadır. Bununla ilgili kısaca görüşlerinizi açıklarsanız memnun olurum efendim.
Teşekkür ederim. Hemen arz edeyim. Acizane, bendeniz de şehadetinden bu yana, bu iki büyük şehidin şehadetinden bu yana yıllarca ben gerek Facebook'ta, gerek Twitter'da, gerek diğer yerlerde ceza almış, engellenmiş, aylardır efendim paylaşım yapamamış birisiyim. Yani bu neyi gösteriyor? Bu onların acziyetlerini gösteriyor. Yani hani demokrasiyi savunuyorlardı. Yani düşünün, dünya tarihinde bunun benzeri olmuş mu bilmiyorum. Bir müstekbir, bir müstebit devlet başkanı çıkıyor bütün dünyanın huzurunda. Diyor ki Kasım Süleymani'nin öldürülme katlinin emrini bizzat ben verdim. Yani bu bir cinayettir. Bu bir terörizmdir. Terörizmi uygulayan, terörizmi emreden, yani bir müstakil, hür, özgür bir devletin bir komutanının cinayet emrini veren bir insan nasıl demokrat olabilir? Nasıl başka ülkelere insan haklarını, demokrasiyi, yaşama özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü götürmeye kalkışabilir? Aslında burada sadece Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmi değil, İsrail Siyonizmi değil, Avrupa Birliği de, NATO da, efendim Birleşmiş Milletler de sınıfta kalmıştır. Yani ne demek bir büyük bir devletin, devlet başkanının müstakil, özgür, hür bir devletin bir komutanını bir öldürme terör emrini nasıl verebilir? Dünya bunun hesabını sormalıydı. Dünya, bütün dünya. Birleşmiş Milletler'den Avrupa Birliği'ne kadar işte efendim İslam ülkeleri. Hayır, onları boş verdik, İslam ülkeleri. İslam ülkeleri konferansı ne işe yarıyor? Sadece Suriye'yi bölmeye mi? Irak'ı bölmeye mi? Efendim Filistin, mazlum Filistin'e karşı İsrail'in yanında saf tutmaya mı yarıyor? Niye kıllarını kıpırdatmadılar? Niye bir kınama, bir ambargo, bir yaptırım uygulamadılar? Nasıl sen dünyanın başka ucundan gelir, efendim bir kardeş ülkenin havaalanında, en çok korunan başkentin havaalanında büyük bir efendim komutanını, büyük bir şahsiyetini öldürür? Gerçi bu ilk değil, son da değil. Nice bilim adamlarını, nice fizik profesörlerini, nice efendim enerji bilim adamlarını katlettiler. Hem İran İslam Cumhuriyeti'nde, hem Türkiye'de, hem diğer İslam ülkelerinde. Ama onlardan çok biz, onlara çanak tutan ve onlara yaradakçılık yapan sözde İslam ülkelerinin yöneticilerini kınıyor ve telgin ediyoruz.
Evet. Efendim, çok teşekkür ederim bu konuda bizi bilgilendirdiğiniz için. Size iyi çalışmalar diliyoruz Sayın Ali Hocam.
Ehl-i Beyt-i Alamları, Müslümanlar olmak üzere bütün mustazaf ve mazlum halkların dünyaya egemen olduğu, mahkum değil hakim olduğu günleri inşallah ümitle bekliyoruz.
Çok teşekkürler. Size iyi çalışmalar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Hatay Ehl-i Beyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ali Yeral hocamızla konuştuk. Sohbetimizde Şehit Hac Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetlerinin 3. yıl dönümü münasebetiyle ilgili sizler için hazırlamış olduğumuz röportajın 2. ve son bölümünü sunduk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bağkari'nin İran İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu eski komutanı Şehit Kasım Süleymani'nin şehadetin 3. yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı mesajda teröristlerin hayatlarını Kasım Süleymani intikamı kabusuyla yaşamak zorunda olduklarını vurgulaması, İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonlarda yoğun miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde ise İran'ın Çabahar Limanı'ndan petrol dışı ihracatı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Sistan ve Beluçistan Limanlar ve Denizcilik İşleri Genel Müdürü Kasım Askeri Nesep, Çabahar'dan cari yılın başından bu yana geçen yılın aynı dönemine göre 3,5 kat artış gösteren petrol dışı 622.316 ton mal ihraç edildi dedi. Kasım Askeri Nesep açıklamasını şöyle sürdürdü. İran'ın Kuzey-Güney koridorunda yer alan en büyük limanı olan Çabahar, ülkenin güneydoğusunda ticaretin, istihdamın, ihracatın, ithalatın ve transit geçişin ve ekonomik büyümenin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Çabahar, İran'ın güneyinde ve Umman Denizi'nin kuzeyinde önemli limanlardan biridir. Stratejik konumu ve uluslararası açık sulara erişimi nedeniyle bu limanın İran'ın bölgedeki diğer ülkelerle olan ticaretinde özel bir yeri olduğuna değinen Askeri Nesep, bu yılın ilk 9 ayında toplam boşaltma ve yükleme geçen yıla göre %5,5 arttığını kaydederek şöyle dedi. Çabahar Limanı doğu-batı geçiş güzergahı üzerinde yer almaktadır. Transit alanındaki çeşitli ekonomik ve coğrafi acil durumlar için kullanılır.
İttilat gazetesinde Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen'in Hudeyde limanına saldırması, Hamas'ın Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya saldırıları konusunda uyarıda bulunması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Cam-ı Cem gazetesinde Irak'ın önde gelen ehli sünnet aliminin Şehit General Hac Kasım Süleyman'ın şehadetinin 3. yıl dönümü vesilesiyle açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Irak'ın önde gelen ehli sünnet alimi Zafer komutanlarının şehadetlerinin 3. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada tekfirci terörizme değinerek Şehit Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis Batı'nın tüm planlarını bozdu diye kaydetti. Irak Ehli Sünnet Alimler Birliği Başkanı Şeyh Halid el-Molla açıklamasını şöyle sürdürdü. Amerika Şehit Süleymani ve Ebu Mehdi mühendisiyle doğrudan karşı karşıya gelemedi ve onları korkakça ve hain bir operasyonla hedef aldı. Ülkeleri için canlarını feda eden İslam kahramanlarının hedef alındığı bu acı tarihi olayı 3. yılında anıyoruz. Amerika, Şehit Süleymani ve Ebu Mehdi mühendisi Batı'nın tüm planlarını bozdukları için hedef aldı. Düşmanlar Bağdat'ı işgal etmeye çalıştı ama Ebu Mehdi mühendis ve Süleymani onların karşılarında güçlü bir set gibi durdu. Haçlı Şabi her bölgede ve tehlikenin olduğu her yerde güvenlik güçlerinin yanında yer almaktadır. Şehit Süleymani ve Ebu Mühendis'in kanı asla yerde kalmayacaktır. IŞİD ülkeye girince Güney'in çocukları, Şehit Ebu Mehdi Mühendis ve Kasım Süleymani'nin evlatları ülkeyi savunmak ve zafere ulaşmak için sahneye adım attı. Ülkeyi ve halkın dinini hedef alan bu yumuşak savaşa karşı uyanık olunmalı ve bununla mücadele edilmelidir.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde ise İran'da baraj yapımı hakkında bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Su Kaynakları Yönetim Şirketi Yardımcısı Ali Rıza Elmasvendi mevcut kapasiteye 10 milyar metreküp su ekleyecek 112 barajın yapımının devam ettiğini duyurdu. Ali Rıza Elmasvendi düzenlediği basın toplantısında esas olarak İslam İnkılabı'nın zafere ulaştığı günden şimdiye kadar Enerji Bakanlığı'na bağlı 419 barajın yapım projesi hayata geçirildi. Şu anda 39 milyar metreküp su regüle edilmiş durumda ve rezervuarlarımızın kapasitesi 57 milyar metreküptür diye kaydetti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonlar aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 3. yıl dönümü.
Muhterem dinleyiciler, General Kasım Süleyman'ın şehadetinin 3. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız programımızda sizlerle birlikteyiz.
Sizleri terörizm ile mücadelenin bu büyük komutanı ile ilgili hazırladığımız 2 bölümlük sohbetimizin 2. bölümünü dinlemeye davet ediyoruz.
General Kasım Süleymani şehadetinin 3. yıl dönümüne özel sohbetimizin 2. bölümünde Amerika'nın bölgedeki komplolarının yenilgiye uğramasına, bu ülkenin direnişi zayıflatamamasına ve de bu büyük şehidin insanların akıllarında yer etmesine değineceğiz.
Bölgedeki Amerikan komplolarını etkisiz hale getirilmesini sohbetimizin devamında ele almaya çalışacağız.
Amerika'nın bölgeye asker sevk etme konusundaki hedeflerini gerçekleştirememesi, iç ve dış baskılar altında kalması nedeniyle bölgeden çekilmek zorunda kaldığı bir dönemde bu ülke terör grupları oluşturup güçlendirerek bu vekalet gruplar aracılığıyla hedeflerine ulaşmaya çalışmıştır. Suriye ve Irak'ta dahil olmak üzere Batı Asya'da izlenecek belli vekalet savaşı projelere yürütmeye çalışmıştır. DAEŞ'in oluşmasındaki ana sebeplerden biri de buydu ve bu şekilde Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi bölgedeki bazı rejimler IŞİD'i maddi yardımlarla donattı ve Amerika'da bu gruba mali destek sağlamaya çalıştı. Donald Trump, Ağustos 2016'da Barack Obama'nın başkanlığı sırasında yaptığı seçim kampanyası konuşmalarından birinde Obama ve Demokratların seçimlerdeki adayı ve eski Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'u IŞİD'in kurucuları olarak tanıtmıştı. Amerika ve müttefiklerinin Irak ve Suriye gibi İslam ülkelerine yönelik komploları arasında bu ülkelerin bölünmesi de vardı. Çünkü Irak ve Suriye gibi Müslüman ülkelerin bölünmesi onların Siyonist rejime karşı zayıflattı.
Bu durumda General Süleymani, Lübnan, Filistin ve diğer bölgelerdeki anti-Siyonist hareketlerin kendisine güvendiğini ve dürüstlüğüne inandığını da belirterek, Amerikan komplolarına karşı direniş ekseninin kurulmasını gündemine aldı. Çok geçmeden hali hazırda var olan Hizbullah güçleri ile Hamas ve İslami Cihad gibi Filistinli savaş güçlerinin yanı sıra Suriye, Irak, Afganistan ve Yemen iç güçlerinden oluşan direniş eksenini oluşturmayı başardı. Şehit Süleymani'nin bölge ülkelerinin parçalanmaması için aldığı diğer tedbirler arasında DAEŞ terör makinesinin yenilmesi ve yok edilmesi de yer aldı. Eski Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın kaleme aldığı Zor Seçimler kitabına göre IŞİD gerici din karşıtı Arap ve Batılı ülkelerin desteğiyle direniş eksenine karşı yaratıldı. Ancak Şehit Süleymani bölgesel ve yerel ordular ve kol ordular kurarak IŞİD'e karşı topyekün savaşarak bu terörist grubun toprak varlığını yok etmeyi başardı.
Amerikalılar direniş cephesine vurmak için doğrudan savaşa girme kabiliyetleri olmadığı yüzünden direniş cephesi komutanlarının devre dışı bırakılmasını gündeme getirdi. Jimmy Carter döneminde Amerikan başkanlarının ulusal güvenlik danışmanı olan Berezinski, Amerika'nın neden savaş başlatamadığına ilişkin bir tartışmada şöyle diyor. İsraillilere savaşa girme diyetinde olmadığımız mesajını göndermeliyiz. Özellikle İran ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Çünkü bu savaşın maliyeti tüm bölge için bizim için de büyük ve dayanılmaz olacaktır.
Washington buna dayanarak General Süleymani'yi devre dışı bırakmaya karar verdi. Çünkü onların bakış açısına göre bu suikast bölgenin denklemlerini kendi lehlerine değiştirebilir ve direniş cephesinin zayıflamasının başlangıcı olabilirdi. Halbuki General Şehit Süleymani suikastından sonra ise direniş cephesi zayıflamadı, hatta bazı bölgelerde direnişin faaliyetinin de coğrafi kapsamının arttığı da görüldü. Pek çok uluslararası düşünüre göre Süleymani terörün ardından Amerikan hükümetinin bölgedeki nüfuzunu arttırmayı başaramamasının yanı sıra Amerikan birliklerinin Irak'tan çekilmesi de Amerika'nın bölgesel gücünü zayıflatma sürecinin başladığını gösterdi.
Tahran Radyosu.
İstanbul Üniversitesi Araştırma Enstitüsü Başkanı Mehmet Perinçek şunları söylüyor. General Süleymani, Amerika'nın bölgesel planlarının önündeki en önemli engellerden biriydi. Bu yüzden Amerika'nın ilk hedefi General Süleymani'den kurtulmaktı. Ayrıca Şehit Süleymani'nin sadece askeri yönden aktif olmayıp uluslararası diplomasi yönünden de önemli bir rol oynaması, bölge ülkelerinin Amerika karşısında işbirliği yapması için şartlar yaratması onun önemli icraatlarından biriydi. Rusya Devlet Duması Uluslararası Komitesi Başkanı Leonid Slutsky bu konuda şunları söylüyor. Şehit Süleyman'ın adı direnişin kod adıdır. Çünkü bu büyük şehit dünyaya Amerika'nın gücünün sahte olduğunu Amerika'ya karşı durarak gösterdi.
Amerikalı yetkililer, cani Siyonist rejimin İran'ın intikamından kurtulması için bu rejimin bu cinayetteki ve terördeki herhangi bir rolünü gizli tutmaya çalıştı. Ancak Siyonist ordunun eski bir yetkilisi, Tel Aviv'in General Kasim Süleymani suikastında rol oynadığını itiraf etti. Siyonist rejimin askeri istihbarat eski başkanı Tamir Hayman, geçen yıl Tel Aviv'in Amerika liderliğindeki bu operasyonda rol oynadığını kamuoyuna açıklamıştı. Bu görevde bulunduğu süre boyunca iki önemli ve belirleyici suikasttan biri olarak General Kasım Süleymani suikastı olduğunu, diğer önemli suikastın ise İslami Cihat Hareketi'nin liderlerinden biri olan Baha Abul Ata suikastı olduğunu da vurguladı.
İran'ın ulusal kahramanı olarak bilinen General Süleymani'nin şehadetine yol açan terör saldırısı Amerikalıların nazarında birincil mesele olmasa da İran halkının zihninde kalıcı olmuş ve Donald Trump'ın 2020 seçimlerindeki aşağılayıcı yenilgisiyle de olsa kesinlikle unutulmuştur. İranlıların büyük çoğunluğu için Şehit Süleymani, Amerika'nın ve emperyalizmin IŞİD'in Irak ve Suriye'yi ele geçirmesini ve İran'a yönelik uğursuz planlarını engelleyen ulusal bir kahramandı. Maryland Uluslararası ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre Süleymani'nin popülerlik oranı 2016'da %73'ten 2019'da %82'ye yükseldi. Ve bu onu İran'da popüler bir figür haline getirdi.
Bu cinayetin ardından birkaç gün sonra 2019'da İran İslam Cumhuriyeti, İslam İnkılabı rehberine göre bir tokat şeklinde olarak Irak'ın Ayn el-Esed kentindeki önemli ve stratejik Amerikan üssünü balistik füzelerle hedef alarak Amerika'nın karşısında dik duruşunu sergilemiş oldu ve acı bir intikam alacağını da vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Şehit Süleymani ile ilgili yaptığı açıklamalardan birinde şöyle diyor. Onun hatıralarını asla unutmayacağım ve Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'in hatırasını da unutmak istemiyorum. Süleymani'nin şehadetinin sıradan bir olay olmadığı, tarihi bir olay olduğu açıktır. Tarihe parlak bir nokta olarak geçti. Şehit, hem İran milletinin hem de İslam milletinin kahramanı olduğu bu temel noktadır. İranlılar da içlerinden bir adamın ücra bir köyden çıkıp çabalar, çalışmalar ile kendini geliştirmesi, İslam ümmetinin parlayan yüzü ve kahramanı olmasıyla gurur duymalıdır.
Muhterem dinleyiciler, General Kasım Süleymani şehadetinin 3. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İkinci Elizabeth'in ölümü ve Britanya'da kraliyetin önündeki sorunlar.
Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth, Eylül 2022'de ölümü geçtiğimiz yılın en önemli olaylarından biriydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu ülkede kral konumuna gelen bu kraliçeye 70 yıllık uzun saltanatı boyunca birçok iniş ve çıkışlar, farklı farklı olaylar eşlik etti.
Böylece Elizabeth, İngiliz tarihinin önemli bir aşamasını ve bu ülkenin dünya arenasındaki rolünü şekillendirdi. İngiltere'nin ekonomik olarak gerilemesi, Arjantin ile Malvinas Savaşı, Prens Diana'nın çok konuşulan eski eşi Prens Charles'ın ölümü, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne katılıp sonra ayrılması, Afganistan ve Irak'ın işgaline katılması dönemin önemli olaylarından bazılarıydı. Kraliçe Elizabeth döneminin başlıca olayları arasında bu durumlar mihenk taşı olarak görülmektedir. Sohbetimizin devamında İngiltere'nin içinde bulunduğu şartlara, 2. Elizabeth'in saltanat sürecine ve onun halefi olan İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'a değineceğiz.
Elizabeth 21 Nisan 1926'da doğdu ve 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcından beri kraliyet ailesinin çeşitli kamu görevlerini üstlendi. 1947'de Yunanistan ve Danimarka'nın eski prensi Edinburgh, Duke Philip ile evlendi ve 4 çocukları oldu. 3. Charles bir baş prenses, Prens Andre ve Prens Edward, Elizabeth, Şubat 1952'de babasının ölümünden sonra İngiliz kraliyet tahtına oturdu. Bir yandan da İngiliz Milletler Topluluğu başkanlığına geçti. Elizabeth'in saltanatının ilk yıllarında Büyük Britanya'da gücün yerel yönetimlere devredilmesi ve ulusal egemenliğin Büyük Britanya'dan Kanada'ya devredilmesi dahil olmak üzere büyük siyasi değişiklikler meydana geldi. Aynı zamanda dünyadaki dekolonizasyon ve sömürgecilikle mücadele süreci yoğunlaştı ve böylelikle 1956 ile 1992 arasında Britanya Kraliçesi'nin topraklarının sayısı ve büyüklüğü azaldı. Bununla birlikte dünyanın farklı bölgelerindeki İngiliz sultası her zaman devam etti ve İngiliz sömürgecilerinin suçlarının hatıraları devamlı sürdü. Vanderbilt Üniversitesi Araştırmaları Profesörü Moses Okahono, 2. Elizabeth'in Britanya'nın sömürge suçlarını inkarının bir simgesi olduğuna işaret ederek şunları kaydetti. Sadece Nijerya ve Kanada'da binlerce bağımsızlık yanlısı İngiliz sömürge hükümeti tarafından işkence gördü.
İngiltere son yıllarda birçok siyasi, sosyal ve ekonomik gelişme yaşadı. Bu ülke hükümetinin siyasi ve ekonomik kararlarında divanın ve kraliyet ailesinin hiçbir rolü olmadığı her zaman iddia edilmesine rağmen tüm kararlar kraliçeye danışılarak ve onun onayıyla uygulandı. Aslında kraliyet otoritesi tüm İngiliz işlerini denetlerdi. Kraliçe 2. Elizabeth dönemindeki 70 yıllık geleneğe göre İngiliz başbakanları kraliçe ile haftada bir kez görüşürdü. Bu haftalık toplantılar hakkında ayrıntılı bilgi çoğu zaman kamuoyuna açıklanmasa da bu toplantılarda kraliçe ve başbakanların siyasi, ekonomik ve sosyal koşullar hakkında görüş alışverişinde bulunmaları söylenebilir. Birçok İngiliz başbakanı bu bağlamda hükümetlerinin politika ve programlarının monarşi tarafından desteklendiğini ve belirlendiğini kabul etmiştir. Bu şekilde İngiltere'de hükümet kurumunun monarşi kurumunun çatısı altında kaldığı ve bu kurumun en yüksek çıkarlarına hizmet ettiği ve etmeye devam edeceği söylenebilir. Bu bağlamda kısa bir süre önce Guardian gazetesi İngiliz parlamentosunun en az 1000 kararının o zamanki kraliçe veya şimdi tahta çıkan veliaht prens tarafından veto edildiğini bir haberle duyurmuştu. Bu konu İngiltere'deki monarşinin destekçilerinin iddia ettiği gibi törensel ve formalite bir konum olmadığını ve birçok durumda siyasi işlere de müdahale ettiğini açıkça göstermektedir.
Thank you.
Ayrıca İngiliz monarşisinin resmi olarak hatırı sayılır yetkileri vardı. Kral veya kraliçe cevap vermek zorunda kalmadan savaş ilan edebilir, parlamentoyu feshedebilir, başbakanı görevden alabilir, hatta kendisinin seçtiği birini başbakan olarak atayabilir. Aslında divan ve kraliyet ailesi demokratik olmayan bir yönetim örneği olarak yorumlanabilecek ayrıcalıklara sahiptir. Bu yetkiler ve ayrıcalıklar ise İngiltere Kraliçesi'nin 70 yıllık hükümdarlığı boyunca bu ülkenin siyasi ve ekonomik kararlarında güçlü bir siyasi konuma sahip olmasını sağlamıştı. Britanya'daki uzun monarşi tarihine rağmen bu kuruma karşı muhalefet son birkaç on yılda çeşitli nedenlerle arttı. Bu durumu körükleyen vakalar arasında ahlaki skandallar ve kraliyet ailesinin üyeleri arasında birden fazla boşanmanın meydana gelmesi, kraliyet ailesinin evlilikten cenazelere kadar olan devasa harcamaları ve savurganlıkları, maaşları ve devlet bütçesinden elde ettikleri gelir ve kraliyet aileleri arasında anlaşmazlıkların artması sayılabilir. Bunlara ilaveten kraliyet ailesi içinde Kraliçe Elizabeth hayatının son 10 yıllarına doğru sürede birçok siyasi ve sosyal gerilim eşlik etti.
Tahran Radyosu.
İngiltere'deki birçok siyasi aktivist bu ülkede monarşinin devamı için bir referandum yapılmasını istiyor ve bunu ciddi bir şekilde talep ediyor ve bu sistemin İngiliz krallarının halka uyguladığı zulmün bir hatırlatıcısı olduğunu vurguluyor. Nitekim dünya ülkelerinin çoğunda hüküm süren cumhuriyet sistemi ve bir ülkenin en üst düzey hükümet yetkililerinin halkın oylarıyla seçilmesi İngiltere'de monarşinin pozisyonunun her zamankinden daha fazla eleştirilmesine neden olmuştur. Bu bağlamda İngiltere'de binlerce üyesi ve on binlerce hayranı olan Cumhuriyetçi hareketin ortaya çıkışından söz edebiliriz. Bu hareketin destekçileri monarşinin geleceği hakkında bir referandum düzenlemek istiyor. Monarşinin bu muhalifleri artık kraliçenin ölümüyle daha aktif hale geldi. Öte yandan özellikle son 10 yılda toplumsal gerilimler ve kraliyet yaşamına yönelik eleştiriler de arttı. Bu ülkede sınıfsal uçurum daha da artarken aristokrat yaşam ve sarayın ağır masrafları, sızan şatafatlı ve savurgan yolsuzluk ve eğlenme haberleri ve kraliyet ailesindeki anlaşmazlıklar İngiltere kamuoyunda monarşinin kurumunu sorgulattı.
Elizabeth'in hayatının son yıllarında yaşadığı toplumsal gerilimlerden biri Meghan Markle adıyla bilinen kraliçenin torunu Prince Harry'nin eşinin röportajı oldu. Kraliçenin torunun eşi Amerikan CBS kanalıyla röportajında divanın ve kraliyet ailesinin iç durumu, ihtilafları ve ayrımcılık hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Bu röportajda İngiliz monarşisi kurumuna karşı birçok kamuoyu eleştirisine neden olan konuya da değinildi. Bu röportajda ise Meghan Markle şöyle dedi: "Kraliyet ailesi bana öyle davrandı ki intihar bile etmeye karar verdim, yapmak istedim." Ayrıca İngiliz kraliyet ailesinin bazı üyelerinin Meghan'ın hamileliği sırasında kendisine ve Harry'ye çocuklarının teninin çok koyu olacağından endişe duyduklarını ve çocuğun prens olarak adlandırılmama olasılığını da göz önünde bulundurduklarını da söyledi.
Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık hükümdarlığının ardından Eylül 2022'de 96 yaşında öldü. Onun ölümüyle Prens Charles Büyük Britanya kralı oldu. Ancak 3. Charles için koşullar zor olacak ve monarşi kurumunun konumu da kırılgan olacak gibi görünüyor. Birçoğu, Charles'ın Elizabeth'in hayatı boyunca yarattığı prestije sahip olmadığına inanıyor. Kraliçe Elizabeth, atlara ve korcis cinsi köpeklere olan düşkünlüğü dışında mümkün olduğunca hiçbir şey hakkında yorum yapmamaya özen gösterirdi. Elizabeth, tacın tahtın simgesiydi. Charles'ın başa çıkamayacağı bir durumdan söz etmek mümkün. Çünkü o zaten birçok şeyi ilan etti ve hükümdarlığın başlamasından önce adı birçok durumla karıştırıldı. Ancak monarşi, İngiliz birliğinin bir kaynağı olarak kalacaksa ve kral siyasi eğilimlerle suçlanmadan törensel rolünü sürdürecekse yeni kral görüşlerini kontrol etmeli, görüşlerini gizli tutmalıdır.
Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve 3. Charles'ın Britanya kralı olarak tanıtılması ile çeşitli ülkelerde siyasi liderler üzerinde Birleşik Krallık'tan tazminat alma baskısı arttı. Öyle ki Ruanda ülkesinin başkenti Kigali'deki Afrika Milletleri Topluluğu'nun bazı liderleri İngiltere'den tazminat talep etmesi konusunda 3. Charles döneminde istişarelerde bulundular. Prens William ve eşi Kate'in Belize, Jamaika ve Bahamalar ülkelerine yaptıkları 8 günlük ziyaret sırasında Londra'nın tazminat alınması gerektiğine ve bu ülkelerdeki köleliğin geçmişi nedeniyle İngiltere'nin özür dilemesine yönelik kamuoyu çağrıları da oldu. Bir üniversite profesörü ve Bahamalar Ulusal Tazminat Komitesi Başkanı Yambi Halkampel, kraliçenin ölümünden bir gün sonra şunları söyledi. Monarşi değişikliğinin tazminat müzakeresi için bir fırsat olmasını bekliyoruz. Geçen yıl 3. Charles İngiltere'nin yıllarca süren acımasız sömürgeciliği ve köleciliğini kabul etti ve şimdi tahta geçtiğinde bunun hakkını vereceğini umuyoruz.
Beşinci ile 19. yüzyıllarda 10 milyondan fazla Afrikalı, İngilizler de dahil olmak üzere Avrupa ülkeleri tarafından köle olarak kullanıldı ve korkunç köle ticareti yolculuklarından sağ kurtulanlar genellikle Karayipler ve Amerika'daki tarlalarda çalışmaya zorlandı ve çok zor şartlar altında yaşam mücadelelerini sürdürmeye devam etti. Washington Post, Elizabeth'in saltanatının sonlanmasına atıfta bulunan bir haberde şunları yazdı. Bir asırdan fazla bir süredir Asya alt kıtasının servetinin yağmalanması Britanya'nın ekonomik büyümesini hızlandırdı ve bu ülkeyi bir dünya gücü haline getirdi. Hindistan'dan yağmalanan mücevherler, Hindistan'ın nihayet 1950'de sona eren bağlantıyı her zaman hatırlatan Kraliçe Elizabeth'in tacı da dahil olmak üzere İngiliz kraliyet taçlarında eser olarak geriye kaldı.
Görünüşe göre Elizabeth'in ölümüyle birlikte eski sömürge ülkelerinin Londra divanı ve kraliyetinden ayrılma süreci yoğunlaştı. 3. Charles Birleşik Krallık'taki saltanatının başlangıcından bu yana birkaç ay geçmese de İngiliz kraliyetinden tamamen ayrılma ve kopma talepleri Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da dahil olmak üzere birçok ülke tarafından fark edildi. Bu bağlamda Kanada'nın Quebec eyaletinin bazı seçilmiş temsilciler anayasasının gerektirdiği İngiliz kralına sadakat yemini etmeyi reddetti. Cambridge Üniversitesi'nde sömürge sonrası çalışmalar profesörü Piramvada Gopal, İngiliz monarşisini derin ve aşırı eşitsizliğin temsilcisi olarak nitelendirdi ve güç, ayrıcalık ve zenginliğin birkaç kişinin elinde olduğuna dikkat çekti. 73 yaşındaki İngiliz kralı 3. Charles'ın birkaç aylık saltanatı İngiltere içinde ve dışında gereken saygınlığa sahip olmadığını gösteriyor. Ayrıca yeni kral monarşi korumunu demokrasi ve halkın uyumuna saygı ilkesine uygun olarak hareket eden bir muhalefet dalgasıyla karşı karşıyadır. Bu nedenle özellikle İngiltere'nin zorlu ekonomik ve sosyal koşullardan geçtiği bir dönemde Kral Charles'ın önünde gergin bir yol var gibi görünüyor.
Değerli dinleyiciler, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve 3. Charles'ın kral oluşu ve sonuçları ile ilgili hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçül Bela öğütleri. Nehçül Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerine ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 4. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Acizlik afettir. Sabır, direniş, cesarettir. Zühd, servettir. Günahlardan sakınmak, azaba karşı kalkandır. Kaza ve kadere razı olmak ne güzel arkadaştır. Evet, her insanın hayatındaki başarı sırrı özgüven ve izzet-i nefistir. İzzet-i nefis, zillete düşmeyerek şeref ve haysiyeti muhafazaya çalışmak demek. Başka bir ifadeyle zelil olan kişi kendi yeteneklerini açığa çıkarmaktan acizdir. Bu yüzden Hazreti Ali Aleyhisselam 4. hikmetli sözünün başında acizliğin insan hayatının en büyük afet ve düşmanı olduğunu buyuruyor. Güçsüz insan çok çabuk sarsılır, kandırılır ve doğru yoldan sapar, her boş tehditle korkar, para karşısında direnemez ve her türlü hatalı işe bulaşır. Bu afetten kurtulmanın tek yolu ise Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi izzeti nefistir. Hazreti Ali Aleyhisselam hikmetli sözünün ikinci bölümünde sabrın cesaret olduğunu buyuruyor. İnsanın zorluklara karşı cesur olması, zorlukları göğüslemesi, görevlerini layıkıyla gerçekleştirmesi insanın hayatındaki sabrın göstergelerindendir. Sabırlı insan girişim insanıdır. Cesurca meydana iner ve ilerler. Zira yaşam yolu her zaman düz değil. Her taraftan zorlukların saldırdığı bu savaş meydanında ancak sabırlı olan insan zafer kazanır. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın işaret ettiği bir diğer seçkin özellik zühdün servet olmasıdır. Zühd veya dünyaya kayıtsız olmak, mal mülk sahibi olmamak demek değil. Zühd, dünya malına ihtiyaç duymamaktır. Aslında zühd insan dünyevi zevklerden daha değerli bir servete yani dünyaya gönül bağlamamak ve ihtiyaç duymama seviyesine erişmiştir. Hazreti Ali Aleyhisselam günahlardan sakınmanın kalkan olduğunu buyuruyor. Kalkan bir savaş meydanında savaşçıyı düşmana karşı koruduğu gibi mümini de nefsani ve şeytani vesveselerden korur. Hazreti Ali Aleyhisselam 4. hikmetli sözünün sonunda kaza ve kadere razı olmak ne güzel arkadaş olduğunu buyuruyor. Bu nurani hikmet sözde ilahi kaza ve kadere razı olmanın en şaiste arkadaşa benzetilmiştir. İnsan kemal ve erdemliğe doğru uzun yolunda yokluğunda kulluk yolunu zor ve imkansız kılan bir yol arkadaşına ihtiyacı vardır. Kaza ve ilahi kaderlere boyun eğmek ve rıza göstermek ise Allah'a karşı teslim olma yolunda en iyi ve uygun yol arkadaşıdır. Bu yol arkadaşı insana huzur verirken onu zorluklara karşı sabırsız ve güçsüz düşmesini engelliyor. Dünyevi yaşamın iniş çıkışlarında ona eşlik ederek ona umut verir ve tüm bunlar ise ancak ilahi kaza ve kaderlere razı olmakla gerçekleşir. Böyle bir erdemliğe ulaşan ise dudakları asla şikayette bulunmaz, olaylarda, zorluklarda sabırlı olur ve tüm bunların ilahi sınav olduğunu bilir. Bu ise iman ve inancın dışa yansımasıdır. Yaşamı rıza ile birlikte olan insan asla başkalarının mal ve makama ulaşırken kendisinin nasipsiz kalmasından üzülmez. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga öğütleri 4. Hikmet, Sabır, Takva isimli programımızı dinlediniz. Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, namaz kılmak ve Allah'ı anmanın Kur'an-ı Kerim'in pratik talimlerinden olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Allah'ı zikretmek ve anmak adıyla namaz kılmak ve ayrıca ve akimes salatelle zikri, şimdi Ramazan ayı münasebetiyle buna da dikkat edelim ve akimes salatelle zikri, bu pratik talimatlardan biridir. Namaz zikir içindir, Allah'ı anmak içindir. Namazı Allah'ı zikretmek için koruyun. Bugün eğer biz bunu kendi hakkımızda yapsak, ki hepimiz bunu yapabiliriz, namazı dikkatlice okuyalım ve namazda kalbimizi başka yere bırakmayalım ve namazı Allah'ı zikretmek için okuyalım. Bu muhakkak bizim ruhsal yücelmemizde birçok etkisi olacaktır. Ayrıca ya eyyühellezine amenu tubu ilallaha tavban nasuha. Ki bugünler tevbe günleridir, istiğfar günleridir, Allah'a rücu etme günleridir. Umarım inşallah Yüce Allah halkımızın tüm kesimlerini ve tüm Müslüman kesimlere Ramazan ayının görevlerini, İslami görevlerini yerine getirme tevfiki nasip etsin. Kur'an'a göre davranın. Bu Kur'ani emirler, tüm bu binlerce Kur'ani talimatlar, yerine getirilebilen hareketlerdir. Elbette ki hükümetlerin daha çok sorumlulukları vardır. Ülke üzerindeki hakim güçler ve toplum yöneticileri daha fazla sorumlulukları vardır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelir.